Ayrım 18.
Grup ağır adımlarla San Antino Baziliğine doğru ilerlerken halk da bulundukları kaldırımdan onları izledi. San Antino'ya vardıklarında papazları takiben Hristiyan vatandaşlar da kilisedeki törene katılmak üzere içeriye girdiler. Dışarıda kalanlar avludan kiliseye girenleri sonuna kadar seyrettiler. Nihayet ilahi sesleri kalın taş duvarların arkasına yumuşayarak uzaklaştı. Kan hızlanmıştı, çanlar hala çalmaktaydı. Ağ caminden yükselen öğle ezanı çanlara karıştı. İşte Beyoğlu'nda hayat böyle bir şeydi. Millet için yepyeni, anlaşılmaz ama masal gibi izlediği bir gündü. Bir Hristiyan ayini izlemiş olmaktan dolayı günahkar olma korkusu hala içindeydi. Diğer taraftan aynı dinden olmadığı bu insanların da aynı Tanrı'ya inandıklarını bilmek, onları ilahilerinin mistik beraberliğinde seyretmek, tarifi zor bir duygusallık yaşatmıştı genç kadına. O gün öğle yemeğini tokatlayanda yediler. Çocuklar seyrettikleriyle ilgili sorular yöneltmeye başladıklarında millet yine huzursuzlandı. Seyit uzun uzun bu ayinin sebebini, Noel'in ne demek olduğunu izah etti. Çocuklarına bir şeyler anlatıyor olmaktan büyük zevk alıyordu. Millet bir ara Leman'ı susturacak oldu. Küçük çocuklar bu kadar soru sormaz Leman. Bazı şeyler ancak büyüyünce anlaşılır. Babanızı rahat bırakın da yemeğimizi yiyelim artık. Seyit gülümseyerek elini karısının elinin üzerine koydu. Bırak Murka, bırak. Ne soracaksa sorsun çocuklar. Babalarına sormayı kime soracaklar? Ama akılları karışacak Seyit. Benden öğrenirlerse karışmaz. Daha çok küçükler bu konular için. Daha iyi ya, büyüdüklerinde öğrenecek bir şeyler eksik olur. Sonra büyük kızına göz kırparak konuştu. Sor bakalım Lemanuçka, neyi öğrenmek istiyordun? Sen hiç Allah babayı gördün mü? Mürvet'in ağzındaki lokması neredeyse boğazına takılacaktı. Yutkunup öksürdü ve telaşla atıldı. Tövbe yavrum, ne biçim söz öyle? Günahtır, sorulmaz öyle şeyler. Seyit karısının söylediklerini hiç duymamış gibi Leman'ın yüzüne bakarak konuştu. Tabii gördüm. Mürvet konuştuklarını duyulup duyulmadığını kontrol etmek için çevreye bir göz gezdirip kocasına doğru eğildi. Seyit, o ise diyeceğini demeye devam etti. Eğer görmek üzere bakarsan Allah'ı her yerde görürsün. Millet bunları işitmekle bile günaha girdiğinden emindi. Kıpkırmızı olmuştu. Garson ısmarladıklarını getirmiş servis yapıyordu. Seyit bir an sözünü kesip bekledi. İçkisinden bir yudum aldıktan sonra devam etti. Canlı cansız her şeyde Allah'ın aksi vardır Lemanuçka. Ağacın gövdesinde, yapraklarında, su zerresinde, bulutlarda hep ondan bir parça vardır. Şükran çoktan konsome tabağını kaşıklamaya başlamıştı. Leman ise gözlerini hayretle açmış babasını dinliyordu. Sordu. Peki ya kar? Karda da görebilir misin Allah babayı? Seyit gülerek kızının yanağını okşadı. Yemeğine başlaması için bir işaret yaptıktan sonra cevapladı. Tabii. Küçük kızın dikkatle camın diğer tarafında lapa lapa yağmakta olan kara bakışını fark etti. Onun elini avucunun içine aldı. Hiçbir şey göremiyorsun değil mi? Leman başını iki yana salladı. Gözünü açık tutman şart değil. Gözün kapalı bile olsa düşünürsen onu hissedersin. Kime benzer? Hiç kimseye. Onun şekli benzerliği yoktur. O her şeyin bütünüdür. Ve her şey onun ufak bir parçasıdır. O gökyüzündeki, yeryüzündeki her şeyin tamamıdır. Bunu yine konuşacağız seninle, tamam mı? Haydi şimdi çorbanı soğutma. Bu konuşmanın bittiğine en çok Mürvet sevinmişti. Özellikle de annesinin şahit olmadığına çok memnundu. Şimdi en büyük korkusu Leman'ın annesinin yanında Allah baba sorularını yineleyip babasından duyduklarını tekrar etmesiydi. Yemekten sonra Seyit karısını ve çocuklarını Gloria sinemasına bırakıp işine döndü. Kar bulutlarıyla kararan Beyoğlu'nun vitrinleri çoktan ışıldamaya başlamışlardı bile. Geçmiş her dem taze. Seyit yeni yılı evde verecekleri yemekli bir davetle kutlamak istiyordu. Mürvet'in buna bir itirazı olmadı. Zira malzeme almak, yemek pişirmek, bulaşık yıkamak gibi bir derdi yoktu. Her şey hazır gelecekti. Büyük bir zevkle işli keten örtüsünü, peçetelerini kolaladı. Evin temizliğini yaptı. Öğleye doğru karı koca çocuklara bir şeyler almak üzere Beyoğlu'nda aşağı yukarı 2-3 saat geçirip döndüler. Hediye seçimini bütün alışverişlerinde olduğu gibi Mürvet tamamen Seyit'e bıraktı. O her şeyin iyisini, şık ve güzelini nereden alacağını biliyordu. Onunla vitrin dolaşmak, alışveriş yapmak büyük keyifti. Gerçi hala onun bonkörlükle saydığı paranın miktarına alışamamıştı ama bundan gizliden gizliye keyif almıyor değildi. Kızların ikisine de birer çift süet potin, kadifeden çiçeklerle süslenmiş şapkalar aldılar. Avrupa kağıtlara, kocaman kudelalarla paketlenen hediyeler ellerinde kol kola keyif içinde geriye döndüler. Seyit karısının dairelerine kadar çıkarıp kapıdan geri döndü. Ben dükkanları dolaşacağım Murka. Misafirlerden sonra gelebilirim ama fazla gecikmeyeceğim. Karısını öpüp merdivenlerden koşar adımlarla indi. Mürvet onun bitmeyen enerjisine hayrandı. Onu gülümseyerek uğurladı. Güle güle, akşama görüşürüz. Sonra koridordan içeriye doğru seslendi. Leman, Şükran, anne geldi. Bir telaş onların yanına gitti. Kızlar ilk kez olarak bütün gün evde yalnız kalmışlardı. Onları odalarında evcilik oynarken görünce içi rahatladı. Annelerini görmekten dolayı memnuniyetlerini gösterip oyunlarına devam ettiler. Mürvet'in içi içine sığmıyordu. Bu yılın da çok iyi geçeceğine dair bir his duyuyordu. üzerine rahat bir kıyafet geçirip akşam için hazırlığa başladı. Gramofona bir plak yerleştirdi. Bir yandan şarkıyı mırıldanıp bir taraftan masanın ilave parçalarını yerlerine taktı. Örtüyü yaydı, gece kalabilecek misafirler için çarşaf yastık havlu ayırdı. Eğer yatağa kadar gidecek halleri kalırsa diye düşündü içinden gülerek. Güneşi içki masasına karşılayacaklarını o kadar iyi tahmin edebiliyordu ki mutfak tezgahında duran birkaç kavanozu kutuları ortadan kaldırdı. Az sonra burada her bir santim yere ihtiyaç olacaktı. Salondaki çiçeklerin sulayıp temiz olmasına rağmen büfenin sehpaları yüzeylerini bir kez daha parlattı. Sonra kızlara seslendi. Çocuklar haydi hazırlanın, banyo saati geliyor. Sobaları iyice doldurup banyo suyunu ısıttı. Bütün bu işleri sırasında gramofonu kurmayı ihmal etmiyordu. İçinde bayram çocuğu sevinci vardı. Önce Şükran'ı yıkayıp öğle uykusuna yatırdı. Uykusunu almazsa hemen huysuzlanacağını biliyordu. Ardından Leman'ın sırası geldi. O da annesinin neşesini iştirak ederek şarkılar mırıldanarak yıkandı. Bir an için sustu. O da gözüne sabun kaçıp canı yandığı içindi. Su sesi, kendi şarkı sesleri, plaktan yükselen ses arasında kapının ısrarla çalınışını neden sonra duydu Mürvet. Kızını havluya sardı, kendisini ıslanmış terlemiş olan yüzünü boynunu kollarını kurulayıp kapıya fırladı. Kim o? Seyit Emin Ufud evi mi? Aksanlı genç bir erkek sesiydi kapıdaki. Böyle anlar hep ürküntü alırdı genç kadını. Yine aynı telaşla sordu. Kim arıyor? Size bir siparişi vardı. Bu adrese getirmemizi söylemişti. Mürvet kendisinin habersiz olduğu bir siparişin doğruluğunu bilmediği gibi kapıdakini de tanımadığından emindi. Zinciri çözmeden kapıyı aralayıp güler yüzlü 15-16 yaşlarında bir çocuk kucağında ve elinde paketle karşısında durduğunu gördü. Yanlış gelmedim değil mi? Nereden geliyor bu paketler? Ali Kokanca'dan madam, siz Seyit Eminof'un madamısınız. Mürvet başını salladı. Bunlar sizin madamcığım, kusura bakmayın, daha evvel getirmemiz lazımdı ama ancak yetiştirdi usta. Zinciri açıp paketleri almaktan başka çare kalmamıştı ve de öyle yaptı Mürvet. Rum çocuk güleç bir veda ile koşa koşa merdivenlerden inip uzaklaştığında Mürvet banyoda bıraktığı kızının yanına gitti. Leman kendi kendine kocaman bir havlu vücuduna dolamış kurulanmaya çalışıyordu. Mürvet kızının haline gülerek onu kucakladı, giydirip yatağına uzattı. Sonra büyük bir merakla paketlerin içinden ne çıkacağını anlamak üzere salona geçti. Bunların Seyit'in armağanları olduğunu anlamakta gecikmedi. Kendi kendine attığı küçük bir sevinç nidası ile elbiseyi ortaya çıkardı. İki eliyle omuzlarından tutarak hayranlıkla seyretti. Nefti yeşil krep kumaş çağla yeşili ipek yollarla dokunmuştu. Omuzlarına doğru oval bir kesimle açılan yakası ve kol ağızları aynı renk ipek biyelerle çevrilmişti. Tanrım ne kadar güzel sözleri dudaklarından sesli olarak döküldü. Elbiseyi kanepeye bırakıp diğer paketi açtı. Ondan da üç atkılı, yüksek ökçeli, siyah rugan bir çift ayakkabı çıktı. İçindeki marka Mürvet için yabancıydı. Sadece kırmızı şık kutusunda yazılanlar içinde Paris kelimesini anlayabildi. Hediyelerini kucaklayıp yatak odasına götürdü. Bundan sonra kendisine ait 2 saat kadar bir vakti vardı. Banyosunu alıp saçlarını kuruttu, şekillendirdi. Tuvalet masasına oturduğu vakit yaşadığı bütün boşluklardan ne kadar büyük bir keyif aldığını düşündü. Aynadaki aksi kendisine gülümseyerek bakıyordu. Zamanını kullanarak son derece özenle makyajını yaptı. Kızlarını uyandırıp önce onları hazırladı ve en son kendi giyindi. Aynada gördüğünden son derece memnundu. Gözlerinin saçlarının koyuluğu ile elbisesinin ışıkta titreşen yeşilleri arasında boynu, gerdanı, bal mumu gibi ortaya çıkmıştı. Rujunu birkaç kez dokundurarak dudaklarının dolgunluğunu canlandırdı. İnce topukların üzerine yükselen bacaklarını ilk kez fark etmişçesine beğeniyle izledi. Aynasının önünde çevrede duran kocasının resmine baktı. Seyit 1917 yılının St. Petersburg fotoğrafından onu seyretmekteydi. Mürvet duyulmasından utanırcasına yavaşça mırıldandı. Seni seviyorum Kurt Seyit. Hazırlığı tam bitmişti ki lokantanın komileri kapıdaydı. Sofranın servisini tamamladılar. İçkiler Seyit'in talimatı gereği balkonda kar içine bırakıldı. Soğuk mezeler, meyveler, kuru yemişler masaya yerleştirildi. Saat 7'de misafirler gelmeye başladılar. Aşağı yukarı her zamanki dostlarıydı. Bir de alt katta oturan İstanbul mebusu Bahattin Bey ve hanımı gecenin renkli simaları arasında yerlerini aldılar. Mürvet annesinin de kendilerine katılmasını çok istemişti ama Necmiye, Şükriye ve Osman'la beraber geldi. Emine özür diliyordu. Mürvet biraz içerleyecek gibi oldu. Ancak kız kardeşinin çantasından çıkan bir zarfla bu olayı unuttu. Birkaç ay evvel Kırım'a yazdığı mektuba cevap gelmişti eski adreslerine. Genç kadın misafirlerinin de heyecanlı bakışları arasında yırtar gibi açtı mektubu. Gözüme yaş gelmişti yine. İskender Beyzade şaşkınlıkla sordu. İnanamıyorum yenge hanım, nasıl geldi bu mektup buraya, inanamıyorum. Herkes genç kadının etrafına toplanmıştı. Mürvet gözlerini yukarıya doğru kaldırıp kırpıştırdı. Ağlamamaya çalışıyordu. O kadar özenle yaptığı makyajı akacaktı neredeyse. Mektubun satırlarını yutar gibi okudu ve daha fazla tutamadı kendisini, ağlıyordu. Bir yandan da zarfı toparladı, misafirlerine döndü. Kimse bu mektuptan söz etmesin Seyit'e ne olur, ben sürpriz yapmak istiyorum. Az sonra kapı çaldığında Mürvet yüz ifadesinde şüphe uyandıracak bir iz olup olmadığını aynada kontrol etti. Kapıyı açtığı an Seyit hayranlık dolu bakışlarla ve ıslık çalarak kendisini kucakladı. Murkan ne kadar güzelsin. Seyit çok teşekkür ederim. Ne kadar ince düşüncelisin. Beğendiğine sevindim. Beğenmez miyim? Bu elbiseyi beğenmeyecek bir kadın düşünemiyorum. Seyit kolunu karısının beline sararak salona girdi. Misafirleriyle öpüştükten sonra balkon kapısını açtı. Dışarıda kar lapa lapa yağmaya devam ediyordu. Kapının pervazına yığılmış karlar içeriye halının üzerine döküldü. Buz gibi bir rüzgar saçları yüzlere okşadı. Seyit soğuk beyazlığı altında bekleyen şişelerden ikisini çekip çıkardı. İki elindeki şişeleri havaya kaldırarak içeri girdi. Haydi daha ne bekliyoruz? Neredeyse 1929 geldi, biz daha içmeye başlamadık. Haydi sofraya. O kadar neşeli, o kadar coşkuluydu ki onun havası diğerlerinde anında etkisi altına almıştı. Mürvet içeriden aldığı mektubu getirip arkasına sakladı. Gözlerinin içi gülüyordu. Seyit onun boynuna sarılıp sordu. Yine bir şeyler var galiba. Benim de sana bir hediyem var Seyit, ver o zaman. Genç kadın mektubu uzattığında kocasının yüzündeki sevinci mutlulukla izledi. Başka ne alsa, ne hediye etse onu bu kadar sevindiremeyeceğini görüyordu. Seyit mektubun kısa satırlarını yutar gibi okudu. Sevinçle burukluğu, üzüntüyü bir anda yaşadığı çok belliydi. Birden yorgun halinden sıyrıldı, herkesin kendisini izlediğini hissetmişti. Bu yeni yıl gecesini mahvedemezdi. Neşeli bir sesle diğerlerini eğlenmeye davet etti. Nerede kalmıştık? Haydi sofraya. Herkesin tekrar keyiflenmesi pek uzun zaman almadı. Şarkılar söylendi, şiirler okundu. Neman ve Şükran kucaktan kucağa gezmenin ve izinli olarak geç saatlere kadar oturmanın tadını yaşadılar. Hediyelerini sevinç çığlıklarıyla açtılar. Leman hemen yeni potinlerini ayağına geçirip şapkasını giymek hevesindeydi. Seyit ona yardımcı oldu ama küçük kız bununla tatmin olmamıştı. Şimdi sokağa çıkıp dolaşmak istiyordu. Seyit gülerek kızının yanaklarını okşadı. Hep demez miyim babasının kızı diye? Başka hangi çocuk bu yaşta gece sokağa çıkmak ister? Sonra kızına dönüp sordu. Sahi sen şimdi sokakta gezmek mi istiyorsun? Leman arzusunun yerine geleceğini anlamış gibi memnuniyetle başını salladı. Babasının kucağından kayıp yere indi. Seyit kızının elinden tutup balkon kapısını açtı. Mürvet içeriden itiraz etti. Aşk olsun Seyit, üşütecek çocuk. Merak etme, hiçbir şey olmaz. Leman bileklerinin üzerine kadar kara gömülmüştü. Seyit çığlıklarıyla zıplıyordu. Misafirlerin hepsi onların haline gülmekteydi. Mürvet çocukluğunda bayramdan bayrama alınan yeni bir çift ayakkabını heyecanlı ve ne kadar itinayla giydiğini hatırlayarak içerliyordu. Dayanamayıp bir kez daha seslendi. Yepyeni ayakkabıları ne hale getirdiniz karların içinde, yazık değil mi Seyit? Seyit neredeyse kızı kadar eğleniyordu. Balkondaki kar sefasından gülerek karısına seslendi. Senin ayakkabılarını giymedik ya Murka, niye bu kadar üzülüyorsun? Sonra Leman'a sordu, değil mi kızım? Leman lapa lapa yağan karlardan yüzüne düşenleri yakalamaya çalışıyordu. Babasının bacaklarına sarılıp güldü. Haydi gel seninle şarkı söyleyelim Lamanuçka, ister misin? Küçük kız ellerini çarpıp bekledi. Saçları kalkünlerinin altındaki kirpikleri beyaz kar taneleriyle süslenmişti. Yanakları kıpkırmızıydı. O kadar sevimli görünüyordu ki Seyit eğilip yanağından öptü. Sonra sol eliyle onun elini tutup sağ eliyle tempo vererek söylemeye başladı. Umala Bazarni. Dajil Portnoy. Haydi tekrarla bakalım beraber. Umala Bazarni. Dajil Portnoy. Tekrar. Tekrar. Tekrar. Timaya Maniçka. Timaya Maniçka. Yahya ve Mano şarkıya eşlik etmeye başlamışlardı. Umala pazarında terzilik yapan bir Yahudi gencinin Ortodoks Rus kızına karşı duyduğu ümitsiz aşkı anlatıyordu bu halk şarkısı. Mürvet onları balkondan içeri almak hevesinden vazgeçmiş, işi oluruna bırakmıştı. Hem kızının hem kocasının müşterek inatlarıyla başa çıkması imkansızdı. Bunu biliyordu. Diğer hanımların yanına oturarak sohbetlerine katıldı. Necmi içlerinde en genciydi. Halinden çok memnun görünüyordu. Yine de kahkahasında son derece ölçülüydü. Esmer pürüzsüz teninde siyah kömür gibi parlayan iri sürmeli gözleri, küçük burnu ve sağ üst köşesinde beni olan etli dudakları ile hemen göze çarpan bir güzelliğe sahipti. Ama o sanki bunun farkında değildi. Son derece sessiz sakindi. Davranışlarındaki zerafet, hoşluk fark edilmeyecek gibi değildi. Kendisine yapılan tüm iltifatları mahcup bir memnuniyetle başını öne eğerek dinlerdi. Ablalarından daha farklı, daha esrarengiz bir tavrı vardı. Sanki sesi biraz yükselecek, biraz sert hareket edecek olsa kırılıp gidecekti. Yapısında karşısındakini de hassas olmaya davet eden gizemli bir sükunet hakimdi. Seyit'in ona karşı farklı bir zaafı vardı. Necmi'ye baktıkça Alışta da gencecik bir genç kızken bıraktığı kız kardeşi Hava aklına geliyordu. Gerçi yaşıyor olsaydı şimdi biraz daha büyük olacaktı. Renkleri hiç birbirlerine benzemiyordu. Ama yine de Necmiye'ye bakınca kardeşini görüyordu. Elinde değildi. Uzaktan uzağa onu izlerken şarkısını dudaklarında mırıltıya dönüştürdü. Birden ailesinden uzakta kaçıncı kez bir yeni yıl daha karşıladığını düşündü. Şu an acaba ne yapıyorlardı, nasıllardı? Yaman'ı kucaklayıp yanağından öperken onun saçlarında uçuşan karları üfledi. Sonra başını gökyüzüne çevirip baktı. Yıllar yıllar öncesi bir gece aklına geldi. Şura ile İstanbul'a ilk ayak bastıkları günün gecesi tepe başında Şeref Oteli'nin odasına geçirdikleri geceyi anımsadı. Camı açmış dışarıda lapa lapa yağan karın göğün kara maviliğinden süzülüşünü izlemişlerdi. Bunları hatırlamak bu gece istediği bir şey değildi ama anılar sadece istenildiği zaman hatırlanmıyordu ki. Yaman'ı kapının eşiğine duran Osman'ı kucağına verdi. Haydi üşümesin artık kızım. Sonra parmaklıklara tutunup havanın soğuğunu içine çekti. Seviyordu bu havayı. O gecede Karibiyle hasret giderir gibi seyretmişler, geride bıraktıkları memleketlerini düşünmüşlerdi. Şura'nın karı seyrederken ağlayışı gözünün önüne geldi. O zaman genç kadını sarıp dudaklarını onun gözlerinde yanaklarında dolaştırıp sevgilisinin gözyaşlarıyla tuz tadı almış dudaklarını şefkatle öpmüştü. Tokalarından kurtardığı saçlarını açıp iki avucu arasında ince sapsarı tellerin kayışını nasıl hissettiği şu an yaşıyormuşçasına canlı gözünün önündeydi. Ve zorlukla konuştukları birkaç cümleyi anımsadı. Genç kadın utangaç bir sesle sormuştu. Seyit, sana da hiç böyle olur mu sevgilim? Nasıl? Böyle ne bileyim sanki vücudunun ruhunun bir yarısı başka bir yerdeymiş gibi. Seyit onun ne demek istediğini o kadar iyi anlamıştı ki sevgilisinin yüzünü avuçlarının içine alıp gözlerine bakarken mırıldanmıştı. Zaten gerçek o değil mi benim küçük Şuram, gerçek o değil mi? Bunu hep hissedeceğiz, bunun çaresi yok sevgilim. Şura sen ne yapıyorsun böyle anlarda diye sorduğunda Seyit kolları arasındaki kadını hiç bu kadar sevmemiş olmayı dilemişti. Çünkü onun hasretinin ne kadar dindirilmez olduğunu çok iyi biliyordu. Verdiği cevap gerçeğin kendisiydi. Ben ruhumu, vicdanımı, her şeyimi seninle tamamlıyorum sevgilim demişti. Seyit o andan sonrasını düşünürken Şura'nın kadife eteğinin ve altındaki jüponun yumuşak ışırtılarla yere düşüşünü duyar gibi oldu. Onun kendisine aşka sunuşunu, patiska örtülerin arasında uzandıklarında karşılıklı şefkate, sevgiye, aşka ne kadar ihtiyaçla seviştiklerini hatırladı. Çini sobada yanan odunun çıtırtıları, demir kapının aralığından görülen minik kızıllık, beyaz iş perdeler, tüller her şey bir doğu masalının parçası gibi gelmişti. Vücuduna sıcak bir alev gibi yayılan anılardan kurtulmak için adeta ayılmak istercesine başını iki yana salladı. Sağ eliyle alnına düşen perçemliğini geriye taradı ve tabakasını açıp bir sigara yaktı. İçeriden sesleniyorlardı. Kurt Seyit haydi gelsene artık, geceyi balkonda mı geçireceksin yoksa? Genç adam gülümsedi. Gerçekten balkonda mıydı? Hiç de değil diye mırıldandı kendi kendine. Şu an 1919 yılının son günlerinde Şeref Oteli'nin sıcacık odasındaydı. Ama geriye dönmek zamanı gelmişti. Sigarasından aldığı derin bir nefesi gecenin soğuğuna doğru bırakıp içeri girdi. Yalnızlığın, hasretlerin vücudu ve ruhu parçalara ayırdığını kabul ettiğinden bu yana yıllar geçmişti. O gece söylediklerinin bu kadar uzun zaman için doğruluğunu koruyacağını hiç düşünebilir miydi acaba? Omuzunu silkerek içeriye yürüdü. Masadaki yerine otururken karafa uzandı. Dudakları dili kurumuştu. Yeni yılın ilk günü doğmak üzereyken parti bitti. Artık kimsenin ne daha fazla içecek, ne yiyecek, ne de konuşacak hali kalmamıştı. Osman karısı ve Necmiye ile yatıya kaldılar. Diğer misafirler çakır keyif ve yer uykulu vedalaştılar. Ortalık düzene girip yatağa girdiklerinde dışarıda yeni bir karlı gün güneşsiz ışığına kavuşmuştu. Gecenin yoşkusundan, yorgunluğundan çocuklar da nasiplerini almışlardı. Büyükleri gibi günün ileri saatlerine kadar derin derin uyudular. Bütün ev halkı uyandığında yeniden sofra kuruldu, yemekler yendi, kahveler içildi ve misafirler evlerine gitmek üzere ayrıldılar. Millet salona girdiği zaman balkon kenarındaki koltuğa oturmuş olan kocasının yine kendi dünyasına gömülmüş olduğunu gördü. Elinde ailesinin fotoğrafıyla oturan Seyit'in yüz ifadesi değişmişti. Millet karşıdan bakarak kocasının neler düşündüğünü anlamaya çalıştı ama onu anlayabilmekten uzaktı. Genç adam iki eliyle tuttuğu fotoğraftaki yakınlarının ellerini sıkmışçasına sıcaklıklarını hissediyordu. Gözleri sevgiyle, hasretle ve çaresizlikle karışık duygular gönderiyordu sevdiklerinin yüzlerine. Artık onların arasında olmayanları düşündü. Kız kardeşi Havva, ablası Hanife yoklardı. Küçük Hasan şayet evine varabilmiş olsaydı bu resim çekilirken aralarına katılırdı. Demek yolculuğu başka bir dünyaya olmuştu. Elindeki resmi bir an için kucağına koyup seri hareketlerle cebinden tabakasını ve kibritini çıkardı. Sigarasını yaktıktan sonra dudaklar arasından hiç oynatmadan ardı ardına derin nefeslerle dumanını adeta yutar gibi içine çekti. Sanki boğulmak üzereydi de sigaradan nefes umuyordu. Gözlerinin önünde biriken dumanın arasından sevdiği ve çok özlediği yüzlere bakarken ruhunu alt üst eden hislerini frenlemeye çalıştı. Kendisini bu kadar sıkmasa belki de ağlamak üzereydi. Annesinin o hiç yaşlanmayacak gibi taze pırıl pırıl yüzü, iri menevişli gözleri, açık kumral saçlarını aradı gözleri. Babasının 11 sene içinde bu kadar çöktüğüne inanamıyordu. Saçı sakalı bembeyaz olmuş, çatılan kaşlarının arasında alnı kırışıklıklarla dolmuştu. Onun kırgın ayrıldıkları geceki halini düşündü. Ne kadar çökmüştü o koca guvarda Eminov. Ama vakur bakışları, dimdik oturuşu ve başını omuzlarının üzerine gururla tutuşu hiç değişmemişti. Osmanlı 11 sene evvelinin yeni olgunlaşmamış delikanlısı olmaktan çok uzaktı. Gencecik karısı Mümine o tazecik gülümsemesini yitirmişti. Beraber oldukları günlerden geriye pek bir şey kalmamıştı sevdiklerinde. Gururlu bakışlarının yanı sıra bir de baba Eminov'un ayağındaki eskimiş süvari çizmeleri kalmıştı işte. Derin bir sigara nefesini başına arkaya atarak havaya bıraktı. Dirseğini koltuğunun kenarında, sigarasını parmaklarının arasından bırakmadan alnını ovuşturdu. Gözleri kapalıydı. Baş parmağı ve yüzük parmağı uçları ile alnından defalarca daireler çizdi. Gözlerini iyice kıstı. Sanki yüreğindeki acı, hasret, damarlarındaki kana karışmış, akmaya çalışıyor ve şakaklarını zorluyordu. Millet deminden beri çaresizlikle karşıdan izlediği kocasının yanına ürkek adımlarla yaklaştı. Şu an ne yapabileceğini bilemiyordu. Kendisinin gözleri çoktan yaşla dolmuştu. Onun ıstırabına yardımcı olacak gücü yoktu. Yavaşça elini uzattı. Kocasının omuzuna dokundu. Seyit sol avucuyla onun elini okşadı. Ama sıkı sıkı kapadığı gözlerinin ardında kendi düşünceleriyle baş başaydı. Mürit sessiz adımlarla odadan çıkıp onu kendi halinde bırakmasının daha iyi olacağını düşündü. Belki de yalnız kalınca ağlayabilir, rahatlardı. Seyit ağlayamadı. Uzun süre fotoğraf kucağında öylece oturdu. Arkasında küs bıraktı ve bir daha barışmaya şansı olamayacağını çok iyi bildiği bir sevgili babasının, gözlerinde artık hiçbir gülümseme izi kalmamış olan kardeşi ve onun dünya güzeli karısının yüzlerine baktı. Baktı ve defalarca eskileri yaşadı. Fotoğraf dekorundaki perdede resmedilmiş ağaçların puslu görüntüsünden Yalta ormanlarının derinlere uzayan patikalarını görür, yeşillerinin kokusunu duyar gibi oldu. Akan su şelalesiyle dağların tepesinden kopup Karagöl'e ulaşmaya çalışan suların şırıltısını duydu. Yüreği daraldı, gözleri yaşlandı ama ağlayamadı. Fotoğraflar her zaman için haset dindirmeyebiliyorlardı demek. Tam aksine haseti depreşmiş, kat be kat artmıştı. Uzanıp balkon kapısını açtı, karın soğuk kokusunu ciğerlerine doldurdu. Sonra bir eksiklik hatırlamış gibi vodka şişesiyle kadehini alıp tekrar yerine oturdu. Kadehini doldurduktan sonra avucu içinden kendisine bakan babasına hitaben mırıldandı. Biliyorum içmemi hiç izlemezdin ama şimdi sizlere içiyorum. Kadehini şerefe kaldırıp birkaç yudum da boşalttı. Resme eğilip devam etti. Bak istediğin gibi bir Türk kızıyla evlendim baba. Sen de içkime ses çıkarma artık. Ağlamak üzere olmakla acı bir gülüş arası bir ses çıktı gırtlağından. En azından şu an babası arzusunun yerine getirildiğini biliyordu. Belki de artık kırgınlığı kalmamıştı ona karşı. Biraz huzur bulur gibi oldu. Fotoğraf eliyle göğsü arasında arkasını dayayıp içki yudumları eşliğinde bütün gece sürecek olan düşüncelere daldı. Ah bir de babasına sarılıp annesini, kız kardeşlerini öpüp ayrılabilseydi alıştadan. Acaba bugün duyduğu azap bir nebze olsun az mı olurdu, kim bilir? Mektuplarda aranan özlem giderme tesellisiyle Mürvet hemen cevap yazdı. Karı koca kızlarını ve Seyit'in dayısının oğlu Hulki'yi de yanlarına alarak Ferit İbrahim'in fotoğraf stüdyosunda bir resim çektirdiler. Hulki Belkıs Saffet Denizaltısı'nda Bahriyeli'ydi. Resmi elbisesiyle onlara katılmıştı. Fotoğraf hazır olur olmaz mektuba eklenip postalandı. Şimdi heyecanla onların haberi bekleniyordu. Demir perde ardında Aluşta. Aluşta limanında boşalan geminin taşımış olduğu posta çuvallarla rıhtımdaki postaneye bırakıldığında sahiplerinden evvel kendilerini okuyacak olan yetkililerin masalarına yığıldılar. İstanbul'dan gelen zarf açıldığında saçı sakalı kızıl, adam irisinin yüzü de hiddetle kızardı. Fotoğrafı masaya vururken ağız dolusu bir küfür fırlattı. Çekmecesinden çıkardığı jiletle resmi üzerine yapışmış olduğu karton tabakadan ustalıkla ayırıp açtı. Tatmin olmamıştı. Kartonu da tekrar ikiye böldü. Hele saklanmış bir iki kelime bulsa gül onun olacaktı. Eminoflara gelen bu mektuplar zaten canını sıkıyordu epeydir. Daha evvel gelen birkaç mektubu da geri göndermişlerdi. Kaçağın ailesini cezalandırmak zamanı gelmişti artık. Bu son mektup iyi bir sebep olacaktı. Sadovi Caddesi'ni Simferopol yoluna bağlayan Popovka bölgesindeki evinde, Sovyet'in kendilerine bıraktığı üst kattaki odasında Mehmet Eminov cam kenarına oturmuş düşüncelere dalmıştı. Ağaçların arasından limana doğru dalan gözleri birisinin dönüşünü bekler gibiydi. Sert bakışlarının ardında nice acılar donup kalmıştı. evinin bahçesine koşuşan çocukların merdivenlerdeki ayak seslerinin yabancılığına hala daha alışamamıştı. Çok gerekmedikçe odasından dışarı çıkmak istemiyordu. O güzelim evinin bahçenin ne hale geldiğini görmek onu kahrediyordu. Ahşap tenike parçalarıyla yapılan derme çatma çıkmalarla evin duvarları dibinde yeni odacıklar türetilmiş, oralara da aileler yerleştirilmişti. Kendini bildi bileli bahçesini serinleten asırlık ağaçlardan birkaç tanesi son kış evin diğer sakinlerinin yakacak ihtiyacını karşılamak üzere kesilmişti. Emine gölgesinde sevgili Zahide'sini kucakladığı, çocuklarının koşuştuğu ağaçların parça parça edilişini, kendi hayatı parçalanıyormuş gibi izlemişti.